Ayrım 27, sayfa 315, Tayfun, John Gordon Davis. Bernard Champion çalışmaya başladığında ortalık gerçek bir felaket görünümündeydi. İmar bürosu yetkilisinin dediğine göre üst katlar 6. katın üstüne akordeon gibi yıkılmıştı. Çinli bir itfaiye şefi ve bir tabur askerle birlikte çalışmasını sürdürüyordu Champion. Sıra olup önlerindeki tahta parçalarını kaldırarak arkadaki yığına atmaya başladılar. Champion var gücüyle çalışıyordu. Dizlerine kadar çamura batmıştı, yağmur devam ediyordu. Hava gazı şirketinin gazı kesmesine karşın ortalıkta hala yoğun bir koku vardı. Champion beton parçalarından birini kaldırdı. Burada bir... Yıkıntının arasından bir kol ortaya çıktı. Bir sonraki betonu güçlükle kaldırıp diğerlerinin yanına fırlattılar. Altındaki tahta parçasını da kaldırınca 12 yaşlarında Çinli bir kız çocuğunu gördüler. Yaşıyor! Gözleri kapalı, yüzü kan içinde olan bu kızın göğsü inip kalkıyordu. Sedye diye bağırdı askerlerden biri. Champion'la itfaiyeci kızın bacakları üzerindeki betonu kaldırmaya çalışıyorlardı. Bacağı kırılmış. İtfaiyeci telsize F bölümünde sedyeye ihtiyacımız var dedi. Bacağı kırılmış Çinli bir kız çocuğu bulduk. Champion kızın yanına çömelerek Çince iyileşeceksin merak etme. Dairenin numarası kaçtı diye sordu. Kız 9B diye mırıldandı. Evde senden başkaları da var mıydı? Sadece başınla cevap ver yorulma annen baban. Kız korku dolu gözlerle ona baktı sonra başını evet anlamında salladı. Kardeşlerin 2, 1, kız yine başını evet anlamında salladı. Champion itfaiye memuruna dönerek 4 kişilik bir aile dedi. Hasta bakıcılar çamurun içinde yürüyerek olay yerine yaklaştılar. Eğer bu 9B ise 6A neredeydi? Acaba 6A bu çamurun içine mi gömülmüştü yoksa önündeki beton yığınlarının altında mı kalmıştı? Hasta bakıcılar kızı sedyeye koyup götürdüler. Champion ne yapması gerektiğini düşündü. Askerler enkazın başına dönmüşlerdi. Bir tane daha diye bağıran bir ses duyuldu. İtfaiyeci küfrederek dikkat et dedi. Sağanak yağmurun altında büyük bir toprak parçası ağır ağır kaymaya başlayınca herkes işini bırakıp yığına dehşetle baka kaldı. Büyük bir beton parçası enkaz yığınının üstüne doğru kaymaya başladı. Yavaş yavaş kayarken küçük ve parçalanmış taşları da birlikte sürüklüyordu. İnsanlar birden taş yağmuruna tutulmuşçasına çamurun içinde düşe kalka kaçmaya başladılar. İtfaiye erlerinden biri bu karışıklıkta bir çukura düştü. Bir eliyle betona sıkışan bacağını çekmeye çalışırken avazı çıktığı kadar da bağırıyordu. Yarı beline kadar çamura gömülmüştü. Champion onun yanına koştu. Bacağım. Champion onun telsizini alarak F bölümü devriye postası arıyor. Matkap ya da yontucuya çok acele ihtiyacımız var. Bir de sedye gönderin tamam. İtfaiye eri soluyarak ayağım koptu gördüm. Oraya uçtu diye inledi. Felaket bölgesinden gelen hava gazı kokusu iyice artmıştı. Yağmur da yağmaya devam ediyordu. 5. kısım. Ark lambaları 300 metre genişliğinde 400 metre uzunluğundaki felaket bölgesini gündüz gibi aydınlatıyordu. Kara kuvvetleri mühendisleri barikatlar kurarak bölgeyi olası toprak kaymalarına karşı korumaya çalışıyorlardı. Hillside Caddesi'nde mühendisler çöken yolu sağlamlaştırmak için yolu madeni levhalarla kapamışlar, kereste ve çelikle desteklemişlerdi. İşleri hemen hemen bitmek üzereydi. Dağdan inen su beraberinde çamur, kaya ve dalları da sürükleyerek şelale gibi akıyordu. Barikata çarpıp devirdi ve aşağıdaki apartman blokunun üstüne düşürdü. Askerler telaşla hendekler kazarak suyu akıtmaya çalıştılar. İtfaiye birlikleri müdürü telsizine şunları söylüyordu. Kara kuvvetlerinden subay mühendis Tompkins yeni bir toprak kaymasının mümkün olabileceğini ve barikatların yeterli olmadığını söyledi. Daha fazla lambaya ve desteğe ihtiyacımız var. İmar bürosunu arayın hemen bir jeolojist göndersinler. Eğer orada bulamazsanız üniversiteye başvurun. Ayrıca gözetleme ekibi tepeye çıkıp çevreyi kontrol etmesi ve olası toprak kaymalarını önceden haber vermesi için buraya bir an önce gelsinler. Çöken Hillside Caddesi'nin hemen aşağısında kara kuvvetlerine bağlı mühendisler vinçle beton parçalarını kaldırmaya uğraşıyorlardı. Apartmanın B ve C bölümlerinde 3 tane geçilebilir tünel oluşturdular. İtfaiyeciler de bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışıyorlardı. 7 kişi buldular ama bunların 5'i ölmüştü. Telsizden Jack'in sesi duyuldu. Gaz ilk ve orta bölümlerde yoğun bir şekilde yayılmaya başladığından yontucuları hala kullanamıyoruz. Ama yine de ellerimizle çalışmaya devam edeceğiz. 4'ü yaşayan ve ağır yaralı olan 6 kişi daha bulduk. 2 tünelin aracılığıyla 10. kata ulaşabileceğimizi sanıyoruz. Neyse gaz tübü de yok olunca yontucuları çalıştırabileceğiz. Adamlarım çok yoruldu. Kısa bir araya ihtiyaçları var. Yedekte adamın var mı? Ayrıca 6 tane daha manivela gönder. Bu insanların ne halde olduklarını ancak Tanrı bilir. Bir yerlerden bir tane daha makkap buluver, tamam. Devriye postası çadırından cevap geldi. Roger Civil ilk yardım merkezindeki 20 kişinin nöbette olduğunu ve bölgeye yolladığını bildirdi. Ayrıca kraliçenin özel olayından bir grubun da sınırdan hareket ettiğini öğrendik. Kaç kişi olduklarını bilemiyoruz, tamam. Açız, yiyecek ve içecek gönderin. Her yer su içinde kaldı, tamam ve bitti. Aşağıda karanlıkta gaz hala derinlerden sızmaya ve su enkazın üstüne akmaya devam ediyordu. Ve yağmur tüm şiddetiyle yağıyordu. Gerçekle düş birbirine karışıyordu. Irmağın kenarında akan suyu seyrederek kıyı boyunca yürüdü, çevreyi inceleyerek dolaştı ve bir limon ağacı gördü. Vanessa ırmağın üzerinden uzun bacaklarıyla atlayarak ona yaklaştı. Setin üzerinde ayakta duran Vanessa'yı öptü. Genç kadın gülümseyerek baktı ve buz gibi parmaklarıyla ona dokunurken mırıldandı. ''Bacaklarımı kestiklerinde beni hala sevecek misin? Yarın bacaklarımı kesecekler biliyorsun.'' Asla böyle bir şey olmayacak. Siyah beton setle dövüşüyordu. Debelenip dururken başını beton yığınına çarptı. Asla böyle bir şey olmayacak diye bağırdı. Ağzında kanın tuzlu tadını duydu. Başı çok ağrıyordu. Vanessa diye haykırdı. Vanessa! Karanlıkta elini tutmaya çalıştı. Doğrulurken tekrar düştü. Gördüklerinin sadece bir düş olduğunu anlayınca ağlamaya başladı. Artık gaz kokusu duyulmuyordu. Uyandığında susuzluktan dili damağına yapışmıştı. Bir süre gözlerini açamadı. Ellerini göz kapaklarında gezdirdi. Başından akan kan gözüne kaçınca gözü yandı. Gözlerini ovuşturmaya başladı. Avızı çıktığı kadar bağırmak istiyordu ama sakinleşmeye çalışarak bir süre kıpırdamadan durdu. Boğazındaki kuruluk onu mahvediyordu. Su! Sol eliyle etrafı yoklayarak su aradı. Fakat hiçbir şey yoktu. Tavandan akan su da durmuştu. Her yerden su sesi geliyordu ama bir damla su yoktu. Vanessa! Dili damağına yapışmış konuşmakta güçlük çekiyordu. Vanessa! Diye bağırarak elini yakaladı. Sen de susadın mı? Bekledi. Daha sonra Vanessa onun parmaklarını bir kez sıktı. İki elinle etrafını yokla, su vardır belki. Vanessa elini çekti. Tanrım, su bulmasına yardım et. Gözlerini bir noktaya dikmiş, acı içinde kıpırdamadan yatarken Vanessa'nın elini hissetti. Parmaklarını iki kez sıktı. Dişlerini sıkarak acısını unutmaya çalıştı. Uyudun mu? Uzun bir sessizlik, sonra parmaklarının bir kez sıkıldığını hissetti. Uyumaya devam et diye mırıldandı. Burnundan soluk almaya çalışarak kandan yapışan kirpiklerini koparıp gözlerini açtı. Korkunç bir acı duydu ve karanlıkta bir şeyler görüp göremediğini anlayamadı. Tükürük. Ağzını kapayarak burnundan soluk almaya devam etti. Tükürük. Nefesini tutarak ağzının içini tükürükle doldurmaya çalıştı ama dili kurumuştu. Bir damla bile tükürük olmadı. Bir süre sonra yine üşümeye başladı. İnsanın iliklerini donduran korkunç soğuk her yanını sarıyordu. Vanessa'nın kanlar içinde beton altında yatmasını bilmek ve hiçbir şey yapamamak. İşte bu her şeyden daha korkunçtu. Karanlıkta elini tutmaya çalıştı. 15. Bölüm. Yağmur insanların üstüne sonsuz bir inatla yağmaya devam ediyordu. Adamlar her yanda kazıyor, tırmanıyor, enkaz parçalarını sürüklüyor, teker teker büyük beton parçalarını kaldırıyor, matkaplar gürültüyle çalışıyor, elektrikli yontucular betonları kırarken sinir bozucu sesler çıkarıyor, vinçler durmamacasına çalışıyor, hasta bakıcılar sedyeleri ambulanslara taşıyordu. Kevin Gray'in sesi McAdam'ın radyosundan duyuldu. İnsan bu yağmurda kendi sesini bile duyamıyor. Çevreyi net olarak göremiyoruz. Dağdan akan sular felaket bölgesini bataklığa çevirmiş. Kurtarma ekipleri var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Gece önemsiz birkaç toprak kayması daha oldu. Ama yapılan barikatlar sayesinde felaket bölgesi bundan etkilenmedi. Askerler suların çevreyi kaplamaması için hendekler kazmaya devam ediyorlar. Fakat yağmurlar bu hızla devam ederse enkaz altında kalanların kurtarılması giderek daha da zorlaşacak. Yine de gece boyunca önemli ilerlemeler kaydedildi. Kahraman askerlerin inatla sürdürdükleri bu savaşta şimdiye dek birçok kişi kurtarıldı. Ama her şeyden önce bu felaket nasıl oldu? Teknolojinin böylesine ilerlediği bu uygar ülkede toprak kaymalarına karşı neden önlem alınmadı? Sorularımıza yanıt bulmak umuduyla tanınmış Oriental Israelite dergisinin yazarı Leo Boll'a başvurduk. Wacker Boll'un sesi ortalığı çınlattı.
Hırs ve düzensizlik, işte sorunun yanıtı.
Kimin hırsı Bay Boll?
Hükümetin ve bu binaları inşa eden özel kuruluşların, kraliyet topraklarında karlı satış yapmak isteyen Hong Kong hükümetinin sırrı. Emlak komisyoncuları bu bölgede arsa alabilmek için servetlerini dökmeye can atıyorlar. Ama bu bölge yüksek binaların inşaatı için elverişli değil ve bunu hükümet de biliyor. Dik yokuşlu ve sağlam temelli olmayan bir yer burası. 1972'de Kate Wall Caddesi'nde de buna benzer bir felaket olmuştu.
Kevin Gray, düzensizliğin, başı bozukluğun bundan sorumlu olduğunu belirtmiştiniz dedi.
McAdam bağırmak istedi. Vanessa'nın hikayesini piç etme Wacker. Evet, imar bürosu binanın plan ve projelerini onayladığı için sorumludur. Toprak kaymasının şanslı adam şirketi apartman bloklarından başladığı inkar edilmez bir gerçek. Bu blok apartmanların yapılabilmesi için düzeltilen tepenin sonlandığı, dikey uçurumun imar yasalarına göre kayadan oluşması gerekiyor. Sorumlu mimar bunun böyle olduğunu söylemiştir. İşte bu kocaman bir yalan. Oraya gidip temelin sağlam olmadığını kendi gözlerinizle görün. Binaların sağlam temellere oturtulmaması toprak kaymasına neden oldu. Şimdi nasıl oluyor da imar bürosu bütün bunlara ses çıkarmıyor? Planları onaylayan imar bürosu başkanının şimdi şanslı adamda çalıştığını artık hepimiz biliyoruz. Bütün bu bilgileri ortaya çıkaran da şu anda o beton yığınları arasında yatmakta olan Amerikalı kadın gazeteci Vanessa Storm Williams'tır. Her şeyi ona borçluyuz.
Kevin Green sesi teşekkürler Leo Boll dedi ve devam etti. Yaklaşık 47 kişi kurtarıldı ve 49 ceset enkaz altından çıkarıldı. Kurtarılanların çoğu ağır yaralı ve hemen hepsi şok geçiriyor. Disk jockey'in sesi duyuldu.
Kısa bir süre için arkadaşımız Kevin Gray'e au revoir diyor ve...
Karanlığın içinden bir yerlerden bir çatırtı sesi duyuldu ve çamur içeri dolmaya başladı. McAdam önce onu sırtında hissetti. Eliyle yoklayarak soğuk yapışkanlığını fark etti. Parmağını ağzına koyarak küçük taş parçalarını anlayınca tükürdü.
Çamur.
Eğer çamur akıyorsa mutlaka su da akmalıydı. Soluk soluğa konuştu. Vanessa uyan bak su akıyor. Bekledi. Vanessa çamur diye mırıldandı. Ama su da akacak. Başlangıçta yavaş yavaş sızan çamur daha sonra hızla içeri dolmaya başladı. Çamur şimdi ayakları hizasına gelmişti. Halının kenarından sızıyordu. Ayaklarını kapladı. Halı çamurun içine gömülmeye başladı. Çamur ayaklarından dizlerine doğru yükselmeye devam etti. Kalçalarını kapladı. McAdam dehşet içinde kalmıştı. Dişlerini sıkarak soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Çamura gömülerek ölme fikri onu çılgına çeviriyordu. Vanessa'nın elini tuttu. Neyse çamur henüz ona ulaşmamıştı. O daha yüksekteydi.
Onu korkutmak istemedi. Tek umudu çamuru sağındaki çatlamış döşemeden aşağıya atmaktı. Böylece onu bu çamurdan kurtarabilecekti. Sağ eliyle çamuru itmeye başladı. Birden elinde korkunç bir acı duydu. Yırtılmış derisinden kan akıyordu. Dişini sıkarak elini çamurun içine daldırdı. Öfkeyle çamuru kırık döşemeden aşağı atmaya çabaladı. Birinci kısım. O salı günü öyle olmasına karşın sağanak yağmurda hava sisli ve karanlıktı. Ark lambaları ortalığı aydınlatıyordu. İtfaiyeci Jack Evans 6 saat uyumuş olduğu halde her yanı ağrıyordu. Devriye postası çadırında bir süre boş gözlerle etrafına baktıktan sonra telsize şunları söyledi. Görevi Bay Wang'dan devralan Evans bildiriyor. Ordu ve ilk yardım görevlileri de birkaç dakika içinde işlerini diğerlerine devredecekler. Şu malzemelere çok acele ihtiyacımız var. En azından bir tane daha kaya derici, bunu iş bürosundan sağlayabilirsiniz. 10 tane gönüllü asker ve BA silindirleri, 12 tane oksijen tüpü ve bir düzine de gaz yağı lambasıyla battaniye. Dün akşam daha fazla yemek gönderebilirdiniz. Adamlarımın yarısı aç kaldı ve aç adam da doğru dürüst çalışamaz, anlaşıldı mı? Tamam. İstenen malzemeler yakında yollanacak. Yemeğe gelince özel bir lokantayla anlaşma yapıldı ve bu sabah yemekler yola çıkarıldı, tamam. Büyük bir kutu da kahve yollayın. Bekle bir dakika. Öteki telsizden onu çağırıyorlardı. Mesajı dinledi, sonra da merkeze iletti. Bay Wang tabutla yüklü bir kamyona ihtiyacımız olacağını bildiriyor. 9. katta bir sürü ceset bulmuşlar. Herhalde Tayfun partisi vardı ve hepsi de ölmüş. Cesetler yakında kokacak, onları ambulansa koymamıza gerek yok. Tabutları çok acele yollayın, bitti. Sonra telsizde başka bir kanal açtı. İtfaiye Evans konuşuyor. Kara kuvvetlerinin vinci ne alemde, hala çalışmadığını görüyorum, tamam. Çamurdan dolayı enkaz kaldırma çalışmaları güçlükle sürüyor. Ama General Tompkins birkaç saat içinde vinci çalıştırabileceğini tahmin ediyor, tamam. Öyle ama bu iş sadece tahminle yürümez. Yaklaşık 24 saatten beri enkaz altında yatan bir sürü insan var. Barikatlar ne alemde? Yeni toprak kaymaları var mı? Barikatları sağlamlaştırdık. Sadece birkaç tane orta şiddette toprak kayması oldu. Ama barikatlar onu durdurdu. Gözetleme ekibi hala aynı yerde bölgeyi inceliyor. Ama çok miktarda su ve çamur enkazın arasından içeri süzülmeye devam ediyor. Tamam. Peki, zaten Bay Wang da aynı şeyden şikayet etmişti. Tamam, anlaşılmıştır, bitti. Sağanak yağmurun altında her yanı ağrıyarak yürümeye başladı. Yeni gelen ekip eski yorgun ve çamur içindeki adamların yerini alıyordu. Birden Champion'ı gördü. Dizine kadar çamura batmış, başını öne eğmiş olan Bernard Champion, elleri belinde yağmurun altında kıpırdamadan duruyordu. Jack ona doğru yaklaşarak elini omzuna koydu. Hep burada mıydın? Champion başını kaldırdı. Hayır, biraz dinlendim. Erkenden de geldim. Bernie, çok yorgun görünüyorsun. Böyle çalışmaya devam edemezsin. Eve git. Champion bağırarak burada kalacağım dedi. Bernie, durum umutsuz arkadaşım. Orta katlara ulaşmamız çok uzun sürecek. Bütün yollar kapalı. Öyleyse o yolları ben açarım. Çamurlu eldivenleri içindeki ellerini Jack'in yüzüne doğru sallayarak ellerimle dedi. Emirlere uymak zorundasın, yoksa seni evine yollarım. Yetkili olmayan kesinlikle tünelden içeri giremez. Sonra arkasını dönerek oradan uzaklaştı. Champion öfkeyle soluyarak onun arkasından baktı. Daha sonra da enkaz kalıntılarına doğru ilerledi. Çamurlu eldivenleri içindeki parmaklarının derisi soyulmuştu. 20 dakika sonra Champion enkazın içine girebilecek bir yol bulmuş da eğilip baktı. Açıklık karanlığın içinde kayboluyordu. El fenerini çıkardı. Fenerin sarı ışığı çok az bir yeri aydınlatabiliyordu. Parçalanmış bir betona çarptı. Tünel az ötesindeydi. Etrafına bakındı. Yetkili itfaiye memurunun arkası dönüktü. Yere çömelerek elleri üzerinde ilerleyip delikten içeri girdi. Dirseklerini acıyla ovuşturdu. Polis şortuyla kısa kollu bir gömlek giymişti. Dizleriyle dirsekleri soyulmuştu. Yoluna devam ederken bir yandan da şort ve kısa kollu gömlek giydiği için kendine küfretti durdu. Derin bir soluk alarak avazı çıktığı kadar bağırdı. Jake! Vanessa! Sesi betonda yankılandı. Cevap bekledi. Ama savnağın ve akan suların dışında bir ses duyulmuyordu. El fenerinin sarı ışığı çevresinde siyah gölgeler yapıyordu. Beton sırtından yalnızca 5 santim yüksekteydi. Bir yanda çökmüş bir tavan vardı. Öte yandaysa yatak odası takımları paramparça olmuştu. Su her yanı basmıştı. Fener ışığında parlıyordu. Haykırmasına bir karşılık alamamıştı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 326.